14. Ayrım
7. Bölüm. Sabah kalktığımda saat 7'ydi. Hiç rüya görmemiş olduğumu fark ettim. Erken bir saate yatıp deliksiz uyumak iyi gelmişti. Kerem'in bazen dediği gibi bir atı yiyebilecek kadar da açtım. Midem kazınıyordu. Sadece dinlenmiş olmaktan da değil, kendimi her açıdan iyi hissediyordum. İçimde nedenini bilmediğim bir mutluluk vardı. Hafiflemiş gibiydim. Oysa ortada sevinç duyulabilecek bir durum yoktu. Hatta tersine bir durum vardı. Şimdi Süleyman üniversitede kim bilir ne cadı kazanları kaynatacaktı. Rektörlük özel kaleminde beni oldum olası sevmemiş olan yaşlı, şişman kadınlar herhalde ağızlarını elleriyle kapıya kapıya konuşacaklardı. Aa, tamamen mi çıplaklardı? O yaşta adam demek bu işi becerebiliyor ha. Helal olsun valla. Zaten bu Maya denen kızı benim hiç gözüm tutmamıştı. Bize bir burun kıvırmalar, bir havalar, özel kalemi çiğneyip rektöre doğrudan gitmeler, üniversite mezunuyum diye hava atmalar, her haliyle bir aşürte. Yok İngilizcesi çok iyiymiş de, yok çok kitap okuyormuş da. Zaten kocası da katlanamadı buna, terk etti gitti. Rektörle arasını nasıl bu kadar iyi tutuyor acaba? Kadının mesai saati diye bir derdi yok, istediği zaman çıkıp gidiyor. Bir de bizim kullandığımız kelimeleri beğenmez. Modaya da karşıdır. Ama her gün süslü püslü giyinir. Hele ki yabancı bir konuk gelecekse. İsterse 90 yaşında olsun konuk. Bakalım şimdi nasıl çıkacak işin içinden. Üniversitedeki kokonalar sabah çaylarını bu şekilde daha bir keyifle öbürdedeceklerdi. Profesör hastanedeydi. Evimi istihbaratçılar basmıştı. Bir sürü bilinmezin ortasındaydım. Ama yine de sebepsiz bir ferahlık vardı içimde. Belki de her gün aynı işleri yapmaktan ve anlamsız bir hayatı sürdürmekten bezmiş, yorulmuş olan bilinçaltım yeni heyecanlarla canlanmış, durmadan endorfin, serotonin pompalıyordu. Aynı durumu Kerem'de gözlemek de çok hoştu. Yıllardan beri ilk kez gamzelerini görmüştüm. Mutfağa gittim. Önce demliğe hiçbir zaman vazgeçemediğim Earl Grey çaydan koydum. Çaydanlık ısınırken demliği üzerine oturttum. Buzdolabından 4 yumurta ve Kayseri sucuğu çıkardım. Sucuk dilimlerini tavaya dizdim. Sonra tavayı kısık ateşte yanan ocağın üstüne yerleştirdim. Yağ koymadım. Çünkü zaten biraz sonra sucukların yağı tavayı kaplayacaktı. Bu arada kaynama noktasına gelmiş olan suyu demliğe ekledim. Babaannemden öğrendiğim çay demleme sanatının püf noktalarından biri de buydu. Su ısınacak ama asla kaynamayacaktı. Yoksa içindeki oksijen uçup gidiyordu. Kuzey Afrika'yı gösteren bazı belgesellerde berberilerin çayı bardağa çok yukarıdan döktüklerini görüp babaanneme bunun sebebini sormuştum. Bilememişti ama sonra ben Araplarda da olan bu adetin çay suyunu oksijenden geçirmek için yapıldığını anlamıştım. Hani çok kaliteli bir şarabı ağır ağır dekantere boşaltarak havalanmasını sağlamak gibi bir işlem. Ahmet'le İspanya'daki tatilimizde bir sefer garson böyle bir işlem yapmıştı da oradan biliyorum. Çok geçmeden tava cızırdamaya başladı ve kızaran sucuk iştah verici kokusuyla birlikte yağını saldı. Sonra yumurtaları sucukların üstüne kırdım. Beyazları tavaya yayıldı. Ama sarıları top olarak kaldı. Koku dayanılmaz hale gelmişti. Cam bardaklara iki çay doldurup masaya götürdüm. Sonra tavayı olduğu gibi alıp Kerem'in odasına gittim. Bütün masumiyeti ve güzelliğiyle uyuyordu. Nefes alışı bile duyulmuyordu. İçimden zavallı yavrum benim diye geçirerek yanağına hafif bir öpücük kondurdum. Ama onu uyandıran bu hafif öpücük değil, tavadan yayılan ve insanın aklını başından alan koku oldu. Bir iki kere kokladı. Sonra güzel gözleri yavaşça açıldı. Anne diye iki dirseği üzerine doğruldu. Hadi bakalım dedim. Dün akşam borç aldığım cipslere karşılık sucuklu yumurta ziyafeti. Hemen yüzünü yıka gel, soğutma. Son günlerdeki yakınlaşmamız mutluluğumun başlıca nedeni olmalıydı. Çünkü Kerem'in durumu kalbimin üstüne basan ve hiç kalkmayan bir dağ gibiydi. Onu böyle mutlu görmek için yapmayacağım şey yoktu. Ama psikologların, doktorların başaramadığı şeyi profesör ve onun başıma açtığı dertler başarmıştı. Sadece bunun için bile ona minnet borçluydum. Bu arada onun durumu nasıldı acaba? Bu badireyi sağ salim atlatabilecek miydi? O gün oğlumla belki de hayatımızın en neşeli kahvaltısını yaptık. Adamlar şaştı kaldı anne diye heyecanla anlatıyordu. Çünkü hiç korkmadım. Onları görünce ha siz annemin anlattığı adamlarsınız. Buyurun içeri gelin dedim. Önce birbirlerine baktılar, sonra içeri geldiler. Bir yandan iştahla kahvaltısını yiyor, bir yandan anlatmaya devam ediyordu. Eve biraz bakabilir miyiz dediler. Mahkemeden arama izniniz var mı dedim. Sen bunu nereden biliyorsun diye sordular. Oo dedim, her yerden. Ally McBeal, CSI Miami. Güldüler. Başlarını iki yana salladılar, ben de güldüm. İstediğiniz yeri arayabilirsiniz. Bizim hiç saklımız gizlimiz yok dedim. Yemeğini biraz fazla ara verince uyarıyordum. Hadi ama yumurtanı soğutma. Ağzına aceleyle bir lokma daha atıp sözlerini sürdürüyordu. Ama esas gümbürdü sonra koptu. Bilgisayar senin mi annenin mi dediler. Benim dedim. Bunun üzerine önemsemediler herhalde. Oyun oynuyorum sandılar. Önemli bir araştırma yapıyorum dedim. Biraz alayla ne hakkında diye sordular. Alman ve Yahudi profesörler dönemi, özellikle de Maximilian Wagner hakkında dedim. Yine şaşırdılar, yine birbirlerine baktılar. Bıyıklı olan, nereden biliyorsun bunları diye sordu. Araştırmayı annem istedi dedim. Sonra senin telefonun geldi. Arkasından da dayım. Adamlar dayımı görünce çok bozum oldular. Harika bir akşamdı ya, vay anasını satayım, film gibiydi. Bir gölge gibi çıkmaya başlayan bıyıklarına takıldı gözlerim. Sonra yüzünün tamamına baktım. Gür siyah kaşları ve kara zeytin rengi gözleri ne kadar da babaanneme benziyordu. Peki dedim, neler buldun internette? Ne bulmadım ki dedi. Senin profesör Almanya'dan kaçıp Türkiye'ye gelenler arasındaymış. Onu biliyorum dedim. Başka? Bir sürü belge buldum. O tarihleri bilmediğim için yorumlayamıyorum. Ama hepsinden birer çıktı alıp sana bir dosya hazırlıyorum. Akşam bakarsın. Tamam, bakarım dedim. Bu arada bir şey daha araştırmanı istiyorum. Stuma veya buna benzer isimde bir gemi. Ama anne, böyle bir şeyi nasıl araştırayım? Daha fazla bilgi gerekir. Başka bilgi yok. Ha, bir de geminin Romanya'dan geldiği bilgisi var. Romanya'dan gelen bir gemi Sumuta. Neydi? Ben de tam bilmiyorum. Stuma diye aklımda kalmış. Stuma, Stuma. Ezberlemeye çalışarak birkaç kez tekrarladı. Stuma, Stuma. Onu öptüm. Kabanını giydirip bütün itirazlarına rağmen yün kaşkolu boynuna sıkıca bağladım. Cebine 2 milyon lira koydum. Sonra okuluna yolladım. Masayı toplayıp tabakları bulaşık makinesine yerleştirdim. Her şeyi öyle bir sıyırmıştık ki sudan geçirmeme bile gerek kalmadı. Evi biraz havalandırmak için camı açtım. Soğuk ve taze hava içeri doldu. Camdan başımı çıkardım. Yine soğuktu ama dünküyle ilgisi olmayan yumuşak bir soğuktu bu. Belki de yağan kar havayı yumuşatmıştı. Şile'ye bugün gitseydik olmaz mıydı profesör diye söylendim içimden. Ya da önceki gün, yılın en soğuk gününü bulman şart mıydı? Kendini de perişan ettin, beni de. Hastaneyi aradım. Santrale doktor Filiz Ünaldı ile görüşmek istediğimi söyledim. Biliyordum ki doktorlar hastane saatlerinde cep telefonlarını kapatıyor, konuşmuyorlardı. En azından Filiz öyleydi. Bazısı benim de kulağıma gelen anonslardan sonra Filiz'i buldular. Durumu nasıl? Dedim. Yahu canlı cenaze göndermişsin buraya. Şimdiye kadar çoktan ölmüş olması gerekiyor. Ama demek ki bünyesi çok kuvvetli, dayanıyor. Nesi var? Pnömoni olabilir. Tetkikler yapılıyor. Bu kadar şiddetli soğuğa maruz kalmak çeşitli organlarında hasara yol açmış olabilir. Bu yüzden her biri ayrı ayrı inceliyor. Şimdi enfeksiyon birimi yanında. İyi dedim. Çok sağ ol Filiz. Değerli bir bilim adamı. Rektörün de özel misafiri. Bu yüzden biliyorum biliyorum diye sözümü kesti. Yahu bu yaşında bile ne yakışıklı adam. Aktör gibi. Gençliğinde kim bilir neymiş. Gözün kalmış gibi konuşuyorsun Filizciğim. Yoo, Allah sahibine bağışlasın. O yaşta insanın sahibi mi olur? Neyse, ben uğrayacağım sana. Öptüm. Filiz o sinir bozucu sözle kapattı telefonu. Hadi bay. Birçok kişi böyle yapıyordu artık. Türkçe hadi ile İngilizce bayı birleştiriyor, bay kelimesini de uzatarak söylüyordu. Amerikan dizilerinin etkisi bununla da sınırlı değildi. Yeni çıkan laflardan birisi de kendine çok iyi baktı. Take care yourself'in çevirisi oluyordu herhalde bu da. Gençler bazen telefonu kapatırken döneceğim sana döneceğim diyorlardı. Yani I'll call you back. Bazen çevremde bu konuşma biçimine itiraz ettiğimde sanki bunlar çok normalmiş de ben farklı olmaya çalışıyormuşum gibi yadırganıyordum. Geçen yaz Bodrum'a tatile gittiğimizde Kerem dedesini kendine iyi bak dede demişti. Adamcağız şaşırmış, bir şeyim yok aslan torunum, beni merak etme, kendime iyi bakıyorum deyivermişti. Kendine iyi baktığı kısmı doğruydu. Annemle babam her gün sahilde yürüyüş yapıyor, bol bol balık ve Bodrum pazarında köylülerin sattığı taze sebzeleri yiyor, her öğle yemeğinden sonra en az yarım saat kestiriyor ve o cennet gibi doğada Ege'nin bütün nimetlerinden yararlanarak imrenilecek bir hayat sürüyorlardı. Büyük kentlerdeki dünyanın en zengin insanları bile onların standartında yaşayamazdı. Çünkü o hava, o deniz kokusu, o yiyecekler parayla alınamıyordu. Bodrum ayrıca annemin romatizmasına da çok iyi geliyordu. Deniz kıyısı olmasına rağmen Bodrum yarımadasında rutubet yoktu. Hava kupkuruydu. Kitaplarda Zeus'un üflerken çizildiği o meşhur Kiklades rüzgarı nemi alıyor, havayı kurutuyordu. Kısacası harika bir hayata sahiplerdi. Her yaz en az bir ay Kerem'le yanlarına gidiyor, tatil yapıyorduk. Bir ara Kerem'i Bodrum'daki okullardan birine yazdırıp oraya taşınmayı bile düşünmüştüm. Ama sonra arkadaşlarım, başta da Filiz, beni bu fikirden vazgeçirmişlerdi. Çünkü Bodrum'un bir de başka bir yüzü vardı ve bu yüz ergenlik çağındaki bir çocuk için hiç de parlak sayılmazdı. Bodrum'a Bedroom adının takılmasına neden olan çılgın gece hayatı, gece kulüplerindeki köpük partileri, uyuşturucu alışkanlıkları ve neredeyse kimsenin ayık gezmediği sokaklar genç bir çocuğun yetişmesi için doğru bir ortam değildi. Annemlerin yaşadığı Gümbet gece kulüpleriyle meşhurdu. Turizm şirketleri her yıl binlerce İngiliz gencini Gümbet'e getiriyor, onlar da bir hafta boyunca gece gündüz içiyor, sokaklarda geceliyor, sonra da Bodrum'un merkezini bile görmeden geri götürülüyorlardı. Ev havalanırken dolaptan lacivert tay yörümü çıkardım. İçine beyaz ipek bir bluz giydim. Gözlerimin üstüne mor bir gölge düşürdüm, rimel çektim. Dudaklarıma da kırmızı bir ruj sürünce dış görünümüm tamamlandı. En yüksek topuklu ayakkabımı geçirdim ayaklarıma. Bir savaşçı gibi hazırlanıyordum. Çünkü benim için gerçekten de savaş günleri başlayacaktı. Kötü insanlarla karşılaşmaya hazır olmalıydım ve hazırdım. Önce Maslak'taki komutanlığa gittim. Kapıdaki nöbetçilere Necdet Duran albayla görüşeceğimi söyledim. Sizi bekliyor mu? Dediler. Evet dedim, ben kardeşiyim. Saygılı bir tavır takındılar ama yine de telefonla sormayı ihmal etmediler. Sonra biraz bekleyin, gelip sizi alacaklar diye bilgi verdiler. Beklerken önümde uzanan düzenli parkı, şık binaları, tertemiz arayolları, uygun adım yürüyen askerleri seyrettim. Hepsi bir boydaydı ve milimetrik olarak aynı hareketleri yapıyorlardı. Sanki bu manga ayrı ayrı bireylerden oluşmuyordu da tek bir insan uzuvlarını hareket ettiriyordu. Bu şekilde yürüyebilmek için ne kadar çok çalışmış olmaları gerektiğini düşündüm. Dünyanın en kalabalık 3. ordusunun müthiş disiplini böyle yapıyordu insanları işte. Sadece profesyonel askerlere değil, vatani görevi için silah altına alınanlara da düşünmekten daha önemlisinin itaat etmek olduğu öğretiliyordu. Adımları kadar sözleri, selamlaşmaları, düşünceleri de birbirleriyle aynı olan insanlar yetiştirmekte amaç. Bu durumda insanların özellikleri birbirleriyle aynı olacağı için herkese ancak omuzlarındaki ve kollarındaki işaret kadar değer veriliyordu. Bu makineye bir taraftan insan giriyor, öteki taraftan asker çıkıyordu. Bizdeki askeri tesisler şehrin merkezinde ve en güzel yerlerinde olduğu için çok kolay gelmiştim buraya. İstanbul'un en şık binalarından biri olan Hilton Oteli'nin yanında belki de ondan daha şık bir ordu evi yükseliyordu. Boğaziçi ve Marmara Denizi kıyıları da askeri tesislerle, lokantalarla, otellerle doluydu. Büyük ordu evlerinin içinde emekli komutanlar için yapılmış son derece lüks villalar, 5 yıldızlı oteller, lokantalar bulunurdu. Abimden bildiğim kadarıyla son derece ucuzdu buralar. Asker akrabası olmayan siviller giremezdi. Abim general olmak için bu kadar uğraşmakta haklıydı. Çünkü bir kere bu unvanı aldı mı ölene kadar çok yüksek bir yaşam standardına kavuşacaktı. Biraz sonra genç bir subay gelip nazik tavırlarla aldı beni. Parktan geçirip arkadaki binalardan birine götürdü. İkinci kata çıktık. Koridorlar her rütbeden subayla doluydu. Bunları seçerek mi alıyorlardı yoksa üniforma mı böyle gösteriyordu bilmiyorum. Ama hepsi de çakı gibiydi. Dünya ordularının üniforma konusuna titizlikle eğilmesinin sebebi de buydu herhalde. Nazi subaylarının deri giysileri geldi aklıma. Kapıyı iki kez tıklatan ve gir komutu almadan içeri girmemeye özen gösteren genç subay beni saygıyla odaya soktu. Kapıyı ardımdan kapattı. Abim büyük Maung masasının arkasından kalkıp yanıma geldi. Yanaklarımdan öptü. Sonra masanın önünde karşılıklı olarak duran iki koltuktan birisine oturttu. Kendisi de karşıma oturdu. Aramızdaki sehpanın üstünde küçük mavi bir vazonun içinde taze çiçekler duruyor. Bunlar odaya hoş bir koku salıyordu. Masanın üstünde ise abimi, eşi ve iki çocuğuyla birlikte gösteren bir mutlu aile fotoğrafı duruyordu. Gümüş bir çerçeveye konmuştu. Resim masanın köşesine çapraz biçimde yerleştirildiği için oturduğum yerden görebiliyordum. Odada öyle bir düzen vardı ki herhalde sinek bile izinsiz giremez buraya diye düşündüm. Abim de üniforması içinde son derece düzgün duruyordu. Hepimiz gibi sıradan bir insan olduğunu gösteren tek işaret boynunun sağ yanındaki tıraş kesiğiydi. İçeri giren ere, "Hanımefendiye orta şekerli bir kahve getir," dedi. "Ben bir şey istemem." Gülümsedim. Araya giren onca yıla rağmen kahveyi nasıl içtiğimi unutmamıştım. "Teşekkür ederim abi," dedim. "Dün Hızır gibi yetiştin imdadıma." "Kerem ne kadar büyümüş maşallah," dedi hafifçe gülümseyerek. "Aslan gibi olmuş. Dün de çok olgun davrandı." "O adamlar kim abi?" diye sordum. "Dediğin gibi istihbarat personeli." "MİT mi yani?" "Hayır. Askeri istihbarat mı?" "Hayır." "Peki ne?" "Öyle bir şey işte. Özel bir birim." "Peki bizden ne istiyorlar?" "Seninle değil, o Alman profesörle ilgileniyorlar." "Alman asıllı Amerikalı." "Her neyse, işte esas ilgilendikleri o adam." "Ondan ne istiyorlarmış?" "Bunu söyleyemem." "Adam 59 yıl önce İstanbul'daymış. O zamandan kalan bir mesele mi?" "Olabilir. Ortada bir suç mu var?" "Öyle denebilir." O sırada asker kapıyı vurarak kahvemi getirdi. Beyaz, zarif bir fincanda köpüklü bir kahveydi. Yanında da bir bardak soğuk su vardı. "Kahve yapmanın bile özel talimatnamesi vardır herhalde," diye düşündüm. "Ne kadar kahve, ne kadar su konacak, su kaç dereceye kadar ısıtılacak? Her şey mükemmel." Asker çıktıktan sonra kahvemden bir yudum aldım. Abimin sıkılmasına ve konuşmayı bir an önce bitirme isteğini aldırmadan sorularımla onu sıkıştırmaya devam ettim. "Nasıl bir suç bu?" "Söyleyemem. Hadi abi, başımı bu kadar derde sokan bir meseleyi öğrenmeye hakkım var." "Sen bu işi unutsan ve o Profesör Wagner'le ilişkini kessen daha iyi olur." "Tamam söz, keseceğim ama sen merakımı biraz daha giderirsen," dedim. Alaycı bir tavırla "Casus muymuş yoksa?" diye ekledim. "Hayır." "Soygun mu?" "Hayır." "Cinayet mi?" Biraz tereddüt ettikten sonra "Öyle de denebilir," diye mırıldandı ve ben ürperdim. 59 yıl önceki bir cinayet mi sebep oluyordu bunlara? Cinayeti kim işlemişti? Profesör mü? Acaba profesör o Nadia dediği kişiyi mi öldürmüştü? Belki de kadını Şile yakınlarındaki o koyda boğmuş, yıllar sonra vicdan azabına dayanamayarak tekrar oraya gitmişti. Kitaplarda katillerin cinayet yerini ziyaret etme isteğine karşı koyamadıklarını okuyup duruyorduk. "Abi, profesör katil mi?" "Hayır." "O zaman sorun ne?" "Of Maya." Can sıkıntısıyla ayağa kalktı. Odada birkaç adım attı. Masasının arkasına geçti. Ayakta durarak ve iki eliyle masaya dayanarak "Beni daha fazla sıkıştırma Maya," dedi. "İnan ki konuşamam. Bu iş seni aşıyor. Sadece uluslararası önemli bir mesele olduğunu söyleyebilirim. Senin ve Kerem'in iyiliği için artık unut bu işi." "Peki, dediklerini yapacağım abi," dedim. "Ama son bir soru. Öyle kaşlarını kaldırma. İnan ki son. Eğer profesör katil değilse onunla niye ilgileniyorlar ki?" Abim bir süre düşündü. Söyleyeceklerini nasıl toparlayacağını hesaplıyor gibiydi. Sonunda biraz sessiz bir şekilde konuştu. "Profesörün geçmişi kurcalamasından ve bir suçu ortaya çıkarmasından korkuluyor." Ama bu cevap beni eskisinden çok daha büyük bir gizemin içine sürükledi. Eğer profesör suçlu değilse, tam tersine bir cinayetin failini ortaya çıkarmaya çalışıyorsa, bunda ne gibi bir sakınca olabilirdi? Aslında profesörün suçlu olmadığını duymanın içimi ferahlattığını hissettim. Demek ki Nadia diye bir kadını öldürmemişti. Yoksa öyle birini öldürenleri mi ortaya çıkarmaya çalışıyordu? Abim beni uğurlamak için yanıma geldi. Omuzlarımdan tuttu, benden bir baş daha uzundu. Gözlerimin içine baktı. Bakmaya dedi. Bir şeyi anlaman gerekiyor. Dün akşam o çaresizlik içinde bana telefon ettiğin zaman yardımına koştum. Ama lütfen bu son olsun. Çocuğunun babası var. Onunla konuş. Yetişkin bir kadınsın. Sen meşgul ol oğlunla. Bizim dünyalarımız ayrı. Beni bu işlere karıştırma. Rica ederim, karıştırma bir daha. Sen benim abim değil misin? Abinim ama hayatlarımız ve dünyaya bakışımız açısından iki yabancı gibiyiz. Lütfen herkes kendi yoluna gitsin. Yüzündeki ifade, kısılmış gözlerindeki soğuk bakış ve neredeyse fısıldar gibi alçak sesle ama sıkılı dudaklarının arasından konuşması bu sözlerin anlamından daha acıtıcıydı. Karşımdaki insan çocukluğumdan tanıdığım Necdet değildi. Sanki başka birisiyle değiştirilmişti.